Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 13. Ayrım. 10. Bölüm. Peabody, kaydı aç. Eve, üniformalı polise kapıdan uzaklaşmasını işaret edip, ana kodu kullanarak kilitleri açtı. Girdiği yer geniş ve lüks bir salondu. Bel hizasından başlayan pencereler, duvarı boydan boya kaplıyordu. Pencerelerin altında yine duvar boyunca uzanan bir çiçeklikte, beyaz ve mavi renkleriyle göz alan çiçekler açmıştı. Karşıda New York'un sivri gökdelenlerle süslü silüeti yükseliyordu. Hava trafiği az ve sakindi. Batı yakasında her tarafta parlayan ışıklı reklam panoları, burada şehrin daha zengin ve kibar bölgesi olan yukarı doğu yakasında yasaktı. Rourke'un sahibi olduğu şeylerin çoğu gibi bu otel dairesi de çok şık ve güzeldi. Parlak renklerde ipek ve brokar yüzlü kocaman minderler, pırıl pırıl cilalı ahşap mobilyalarla dekore edilmişti ve adım atarken insanın ayakları yerdeki kalın halıya gömülüyordu. Küçük bir göl büyüklüğündeki sehpanın üzerinde devasa bir meyve sepeti ve bir şişede beyaz savinyon duruyordu. Bu muhtemelen müessesenin konuklara Palace Otel'e hoş geldiniz hediyesi olmalıydı. Meyvelerin bir kısmı yenmiş, şarap açılmıştı. Eve aklından Jenny'nin ölümüne çağrılmadan önce kısacık bir süre de olsa bu lüksün tadını çıkardığını geçirdi. Eve'in görebildiği kadarıyla başka hiçbir şeye dokunulmamıştı. Eğlence ve iletişim ünitesini gözden saklayan tropikal kuş desenli ipek perde hala düzgünce çekili duruyordu. Bir duvarın büyük kısmını kaplayan ambiyans ekranında da hiçbir şey yoktu. Teğmen Eve Dallas ve memur Delia Peabody, maktul O'Leary'nin Palace Otel'deki dairesinde araştırmaya başlamıştır. Yatak odasından başlayalım Peabody. Eve salonu geçip yatak odasına girdi. Odanın üç penceresinden içeri güneş doluyordu. Muazzam büyüklükteki platform yatağı örten tavus kuşu mavisi örtü gece için düzgünce açılmıştı. Kabarık minderlerin üzerine konuklar için yaldızlı kağıda sarılı naneli çikolatalar bırakılmıştı. Dün gece bu odaya bakan kızı bulup konuş, neye dokunmuş, ne görmüş öğren. Eve bir yandan konuşurken gidip dolabı açtı. Dolapta üç tane bluz, iki pantolon, düz mavi renkte keten bir elbise, sentetik karışık ucuz bir kumaştan krem rengi bir kokteyl elbisesi asılıydı. İki çift ayakkabı düzgünce alt rafa yerleştirilmişti. Eve alışık hareketlerle cepleri, ayakkabıların içini kontrol etti, elini üst rafta gezdirdi. Burada bir şey yok. Şifon yerinin çekmecelerinde bir şey var mı? İç çamaşırı, naylon çorap, pamuklu bir gecelik, küçük bir el çantası, abiye, boncuklu. En iyi gece kıyafetini getirmiş. İyi, elini kokteyl elbisesinin volanlı yakasında gezdirdi. Ama giyecek fırsatı olmamış. Eşyalarını çıkarıp dolaba asmış. Tek bavul. 3-4 günlük giysi getirmiş. Hiç takı var mı? Şimdilik rastlamadım. Yanında götürmüş olabilir. Gece kıyafetiyle takacak bir şeyler getirmiş olmalı. Bağlantısını kontrol et. Kimi aramış, onu kim aramış bir bak. Ben banyoyu kontrol edeceğim. Banyoda içinde parti verilebilecek genişlikte bir jacuzzi vardı. Küvetin kenarında otelin verdiği banyo köpüğü şişesi duruyordu. Eve, demek banyo yapmış diye düşündü. Aklından bu banyoya dayanmak zor olurdu diye geçirdi. Üstelik Jenny bir temas beklentisi içinde olmalıydı. Eve'in kafasından sorular geçiyordu. Gergin miydi acaba? Herhalde biraz gergin olması gerekirdi. Rourke'u görmeyeli epey uzun zaman olmuştu. Buluştuklarında adamın onu ne kadar değişmiş ve yaşlanmış bulacağını düşünüp endişeleniyordu mutlaka. Bir kadının Rourke gibi bir adam ona baktığında ne göreceğini düşünüp endişelenmemesi imkansızdı. Eve, sedef pembesi banyo tezgahının üzerine düzgünce yerleştirilmiş tuvalet malzemesi ve kozmetikleri incelerken ikisinin bir zamanlar sevgili olduklarını düşünüyordu. Jenny, Rourke'un dokunuşunu, tadını hatırlamış olmalıydı. Bir kadın, Rourke gibi bir aşığın gücünü unutamazdı. Eğer Jenny de herkes gibi bir insansa, Rourke'un ona yine dokunup dokunmayacağını merak etmiş, dokunacağını ummuş olmalıydı. Kendini bu köpüklü, güzel kokulu banyoya bırakırken bunu mu hayal ediyordu acaba? Tabii ki. İkisi bir zamanlar yalnızca sevgili değil, arkadaştılardı. Birlikte gülmüş, belki hayaller kurmuş, sırlarını paylaşmışlardı. Başlarında kavak yelleri esen günlerini beraber geçirmişlerdi. Bu bağ asla tamamen kopmazdı. Üstelik Rourke onu çağırmış, okyanusun ötesinden kalkıp buraya gelmesini istemişti. Kız hiç tereddüt etmeden adamın çağrısına uymuştu. Bir sorun olduğunu bildiği halde her şeyi bırakıp gelmiş, beklemişti ve ölmüştü. Dallas, Eve silkinerek Peabody'ye döndü. Ne var? Bağlantıda bir şey yok ama fax'tan geçen mesajların kopyalarını aldım. Bunu görmen lazım. Minifax, küçük bir yazı masasının eğimli kapağının altında gizlenmişti. Sabırlı bir mırıltıyla bir sonraki komutu bekliyordu. Peabody, makinenin üzerinde duran tek sayfalık mesajı alıp Eve uzattı. Sevgili Jenny, Rourke sana bu beklenmedik yolculuğu kabul ettiğin için teşekkürlerini iletmemi istedi. İkimiz de bunun sana fazla dert olmadığını umarız. Dairenin iyi olduğunu umuyoruz. Eğer bir eksiğin ya da arzun olursa, lobiyi araman yeterli. Rourke'un senin iyiliğin için endişelendiğini biliyorsun. Seninle özel olarak ve evlendiği kadının bilgisi olmadan konuşması hayati önem taşıyor. Sana mümkün olduğu kadar çabuk vermek istediği bazı önemli bilgiler var. Onunla buluşman gerekiyor. Ama hiç kimseye, güvendiğin insanlar bile olsa nereye gittiğini söylememelisin. Saat 5'te 5. cadde ile 62. caddenin köşesinde ol. Seni orada New York plakalı siyah bir sedan ve üniformalı bir şoför karşılayacak. Sürücü seni gideceğin yere götürmek için gerekli talimatı almış olacak. Jenny, bu entrikalı işler için affına sığınıyoruz. Rourke'un pozisyonunda bir adamın dikkatli olması kaçınılmaz. Bu mesajı lütfen imha et. Sevgiler, Somerset. Akıllıca. Eve, kendi kendine konuşur gibi mırıldanmıştı. Kızın denileni yapması için ne gerekiyorsa söylemiş. Fax mesajının elindeki nüshasını yok etmesini istemiş ama makineyi silmesini hatırlatmamış. Bizim gelip makineyi kontrol edeceğimizi düşünmüş olmalı. Bunu bulmamızı özellikle istemiş. Yine de önemli. Peabody kaşlarını çatarak Eve'in elindeki kağıdı süzdü. Herkes bir fax gönderip üstüne de istediği ismi yazabilir. Gönderdiği numarayı gizlemiş. Tabii, tabii. Numarayı kağıda bastırmamış. Ama her iddiasına varım, bu aleti MacNab'e verip gizlenmiş numarayı bulmasını istediğimizde karşımıza Rourke'un fax hatlarından biri çıkacak. Eve kağıdı Peabody'ye uzattı. Torbaya. Arabayı kendisi sürmüş. Kızı batı yakasındaki odaya kendi eliyle götürüp koymuş. Sonra da bayıltmış. Vurmuş ya da ilaç kullanmış olabilir. Orasını adli tıptan öğreniriz. Sonra da sakin sakin sahneyi düzenlemiş. İhtiyacı olan ne varsa arabanın içinde getirmiş. Araba belki kendinindir, belki kiralamıştır. O gün için çalmış da olabilir. Ama buna pek ihtimal vermiyorum. Yine de raporlara bakıp çalıntı siyah sedanları kontrol edelim. Durup odaya bir kez daha baktı. Buraya tarayıcıları çağırmak aslında boşuna. Vatandaşın vergilerini ziyan etmekten başka bir şeye yaramaz. Ama yine de kuralına göre gidelim. Ben gidip şu sedanı bir kontrol edeceğim. Sen de minifax'ı benim eve MacNab'e götür. Seninle orada buluşuruz. Nereye gidiyorsunuz? Eve soruyu çıkarken yanıtladı. Birinden bir iyilik daha istemeyi. Yağmur yağacak gibiydi. Hava serin ve rutubetliydi. İnsanı dirilten bir rüzgar esiyordu. Şurada burada ısrarla çiçek açmayı sürdüren birkaç inatçı kasım patı, tatlı birer sürpriz gibi etrafa koku ve renk katıyordu. Küçük çeşmeden kaynayan su, bakır ve pirinçten nilüferlerin yaprak ve sapları arasından köpürerek akıyordu. Uzanıp giden çimlerin öte yanında, ulu ağaçlar arasına gizlenmiş büyük taş ev, ikindi güneşinde parlıyordu. Doktor Mira, iç geçirerek buranın huzur ve güç için inşa edilmiş bir yer olduğunu düşündü. Kendini merak etmekten alamıyordu. Acaba Eve'in yalnızca huzura razı olduğu, kendini bırakıp huzurun tadını çıkardığı zamanlar ne kadardı? Gözlerini eve dikmiş olan Eve bakarak, "Aramanı bekliyordum." diye sözü açtı. "Üçüncü cinayeti duydum. Adı Jenny O'Leary'miş. Kulağa şarkı gibi geliyor, değil mi? Söylediği şeye kendi de şaşarak başını iki yana salladı. Rourke'la arkadaşmışlar. Bir zamanlar ilişkileri arkadaştan da öteymiş. Anlıyorum. Ya diğer iki kurban? Onlar da İrlandalı mıydı? Rourke hepsini tanıyormuş. Her üçünü de. Eve kendini zorlayarak doktora doğru döndü. Yumuşak, kısa kahverengi saçlarını uçuran rüzgara rağmen Mira her zamanki gibi derli topluydu. Bugün üzerindeki takım genellikle tercih ettiği renklere göre biraz daha gösterişli bir koyu yeşildi. Bakışları sabırlı ve merhametliydi. Gözleri anlayışla doluydu. Eve aklından doktorun burada bir meşenin çıplak dalları altındaki taş bankta otururken de kendi şık muayenehanesinde olduğu kadar profesyonel göründüğünü geçirdi. Mira, New York'taki, hatta muhtemelen ülke çapındaki en iyi adli davranış psikoloğuydu. Benimle burada görüşmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Burayı düğününüzden hatırlıyorum. Mira gülümsedi. Eve'in bu ilk eşiği aşıp ona açılmasını sağlamak zor olacaktı. Harikulade bir yer. Özenle planlanmış, sevgiyle bakılmış. Buraya pek fazla çıkmıyorum galiba. Eve kendini rahatsız hissederek ellerini ceplerine soktu. Burada çalışırken pencereden dışarı bakmak bile aklıma gelmiyor. Sen çok iyi odaklanan bir insansın Eve. Onun için de fevkalade bir polissin. Buraya fazla gelmiyorsan bile hiç şüphem yok, sorsam etrafı tamı tamına betimleyebilirsin. Sen içgüdüsel olarak gözlem yapıyorsun. Polis gözleri. Eve omuzlarını silkti. Bu bir lanet mi yoksa bir nimet mi? Kim bilir? Sıkıntılısın. Mira'nın Eve karşı duyguları her zaman mesleki ilginin ötesinde olmuştu. Kalbinde ona büyük bir yakınlık hissediyordu. Sana yardım etmeme izin verecek misin? Benimle ilgili bir şey değil. Ama Mira, söylediğinin tersine konunun kısmen de olsa onunla ilgili olduğunu düşünüyordu. Polis kılığındaki kadın, Rourke'un bir zamanlar yakın olduğu ölülerle karşı karşıya gelmekten rahatsız olmuştu. Demek ki geceleri rahat uyuyorsun, öyle mi? Çoğunlukla. Eve yine öte yana döndü. Bu konuya girmek istemiyordu. Mira, onun geçmişiyle ilgili ayrıntıları, beklenmedik zamanlarda su yüzüne çıkıveren anıları, yakasını bırakmayan, dehşet dolu kabusları bilen birkaç kişiden biriydi. Bu konuya hiç girmeyelim, tamam mı? Öyle olsun. Ben Rourke için endişeleniyorum. Bunu düşünmeden söyleyivermişti. Kelimeler ağzından çıkar çıkmaz pişman oldu. Bu kişisel bir şey diye ekleyerek yine yüzünü Mira'ya döndü. Seni bunu konuşmak için çağırmadım. Mira içinden öyle mi diye geçirdi ama yalnızca başını salladı. Beni neden çağırdın? Vaka üzerinde konsültasyona ihtiyacım var. Katilin profilini çıkarmam lazım. Yardımına ihtiyacım var. Konumundan ne kadar rahatsızlık duyduğu gözlerindeki öfkeden belli oluyordu. Bunu resmi bir ortamda yapmak istemedim çünkü senden bazı kuralları göz ardı etmeni isteyeceğim. Bunu yapmak zorunda değilsin. Hatta yalnızca reddetmekle kalmayıp bu talebimi rapor etmek isteyecek olursan bunu da normal karşılarım. Mira'nın halim ve ilgili yüz ifadesinde en ufak bir değişiklik olmamıştı. İstersen bana durumu anlat da ona göre karar vereyim, olur mu? Bu üç cinayet bağlantılı ve büyük bir ihtimalle de yıllar önce olmuş bir takım olaylarla ilgili. Cinayet sebebi intikam. Benim görüşüme göre asıl hedef Rourke. Somerset'i de bunun için olaya karıştırmaya çalışıyorlar. Her cinayette Somerset'i işaret eden ciddi kanıtlar var. Her bulduğumuz cesetle birlikte de bu kanıtlar artıyor. Eğer onun sorumlu olduğuna inansam, bir an bile düşünmeden onu içeri tıkardım. Adamın Rourke için neler ifade ettiği umurumda bile olmazdı. Ama bu bir tuzak. Çok iyi planlanmış ve uygulanmış bir tuzak. Zekama hakaret kabul edebileceğim kadar da açık. Benden katilin profilini çıkarmamı ve Somerset'in şiddet eğilimi olup olmadığını incelememi istiyorsun. Gayri resmi olarak tabii. Hayır, bunları tamamen resmi olarak istiyorum. Tam kuralına uygun bir şekilde. Siyah beyaz olsun. Whitney'e verebileceğim bir şey olsun istiyorum. Ona pek fazla bir şey veremedim. Her ikisini de memnuniyetle yaparım. Sen sadece amirinle konuşup bana bilgileri ver. Buna senin için öncelik verebilirim. Çok makbule geçer. Başka? Eve'in elleri terledi. Nemli avuçlarını sabırsızca pantolonunun yanlarına sildi. Hem bu soruşturma hem de senin çıkaracağın profil için hayati önemi olan bazı şeyler biliyorum. Ama resmen açıklayamam. Daha doğrusu açıklamak istemiyorum. Bu bilgileri seninle ancak doktor-hasta mahremiyeti çerçevesinde paylaşabilirim. Bu seni korur, değil mi? Mira ellerini kaldırıp parmaklarını kıvırdı. Bana hastam olarak söyleyeceğin her şey gizlidir. Rapor edemem. Eve ısrarla, bu seni korur mu peki diye sordu. Kişisel açıdan, mesleki açıdan. Evet korur. Burada kaç kişiyi korumaya kararlısın sorabilir miyim Eve? Sadece önemli kişileri. Mira keyifle gülümsedi. Teşekkür ederim. Elini uzattı. Otur, anlat. Eve bir an duraksadıktan sonra Mira'nın uzattığı elini tuttu. Bana demiştin ki, Dallas'taki o odada bana olanları hatırladığımda, babamın sarhoş gelip bana tekrar tecavüz ettiğini, tekrar canımı acıttığını hatırladığımda, o gece onu öldürdüğümü hatırladığımda, sana anlatınca bana o çocuğu cezalandırmak anlamsız, hatta yanlış olur demiştin. Benim, boğazını temizledi, benim bir canavarı öldürdüğümü, kendimi de değerli bir insan olarak yetiştirdiğimi, geçmişte yaptığım şey yüzünden bu değerli insanı mahvetmeye hakkım olmadığını söylemiştin. Bundan hala kuşku mu duyuyorsun? Eve başını iki yana salladı ama aslında bazen hala kuşkuya düştüğü oluyordu. Söylediğinde ciddi miydin? Bir canavarın canını almanın haklı olabileceği bazı anlar ya da bazı durumlar olduğuna gerçekten inanıyor musun? Bunun böyle olduğuna kısa bir zaman önce devlet de inanıyordu. İdam cezası son defa kaldırılalı daha 20 yıl bile olmadı. Ben senin kişisel görüşünü soruyorum. Bir doktor, bir kadın olarak. Evet, buna inanıyorum. Hayatta kalabilmek için kendi canını ya da bir başkasının canını kurtarmak için. Yalnızca meşru müdafaa için mi yani? Eve gözlerini Mira'nınkilere dikmiş, dikkatle bakışlarında belirecek her ifadeyi takip ediyordu. Tek geçerli sebep bu mu olabilir? Böyle bir genelleme yapamam Eve. Her durum, her kişi olayın tanımını etkiler. Eve alçak sesle, benim için bu hatları çok keskin bir şekilde çizili, siyah beyaz bir meseleydi eskiden dedi. Bir tarafta kanun vardır. Bir yumruğunu kaldırdı. Bir tarafta da kanunu çiğneyenler. Diğer yumruğunu da kaldırdı. Derin bir nefes alıp yumruklarını birbirine vurdu. Yumrukları birbirine yapışmış olarak bir an durdu. Şimdi sana Marlena'yı anlatmam gerekiyor. 13. ayrımın sonu. Sayfa 165. Devamı 14. ayrımda.